Ayrım 25.
O vakit beklenmedik bir şey oldu. Bekir kavgacıları ayırmak için ortaya fırladı. Nasıl olduğunu kimse anlamadı. Birdenbire onu öbürlerinin arasında sapsarı bir alev gibi parıl parıl gördüler. Bekir Athena'nın kolunu tuttu, Athena kurtardı. Tekrar tuttu, tekrar kurtardı. Nihayet barın öteki kıyısında soluk soluğa ona hakim olabildi. Gilda'yı başkaları tuttular. Gilda parmaklarında demet demet Athena'nın saçları, yüzü tırmık içinde bağırıyordu. Hoşt, hoşt Orospu, sen de akıl olsa kılçık Deyyus'un peşine düşüp rezil olmazdın. Kavga edip ne olacak? Ben korkmam kızım, korkmam. Athena bir zaman öfkeyle kıvrandı, Bekir'in elinden kurtulmaya çalıştı, beceremedi. Sonunda herkesin hayretle açılan gözleri önünde birdenbire Bekir'in göğsüne kapandı. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Barın içinde bir rüzgar uğuldadı. Yuh! İrfan kağıtlarını karıştırırken bir adres yakaladı. Tozlu bir kitabın arasında nemden yumuşamış bir prova kağıdı, üstünde iki satır yazı. Halaskar Gazi Caddesi No 250 Şişli. Ondan sonra birkaç saat, her dakikayı, her saniyeyi zihninde bu adresi araya araya Mahmud'un hangi gece, hangi nöbet gecesi bu prova kağıdını karaladığını kendine sora sora tamamlayıp bir ötekine geçiyor. Ötekinde ve bütün ondan sonrakilerde aynı kopya kalemiyle, aynı harflerle, aynı adres sıra sıra yazılı. Gözlüklerini çıkarıyor. Yumruklarıyla gözlerini ufalıyor. O geceyi yeniden yaşamak, rotatifin uğultularını sarılmış, sabahın ilk çaylarını bayilerin ve müvezzilerin açık şakalarını paylaşırken parlayıvermiş o cümleyi yakalamak için çırpınıp duruyor. Ah be, ah be, eliyle yazmış vermiş bana Mahmud. Muhakkak mühim bir şey içinde, acaba ne? Öbürü İstanbul, kanatları düşük, vitrinlerinde soğuk aydınlıklar, Beyazıt'la son tramvayların bir önüne bir ardına geçip kovalayan acemi lodos. Bilmem kaç bardak çay, bilmem kaçıncı cigara, bilmem kaçıncı Evgenia, sırtında işlemeli dantel gecelikler, saçları çözük sırıtkan. Kapıyı usulca aralıyor, kedi adımlarıyla ürkek ürkek yatağına sokuluyor. İrfan'ın dişleri birbirine geçmiş, itiraz ediyor. Hayır, ben o adam değilim, hayatını böyle çirkefe harcayacak. İmkansız, uyuyorum, başka yerdeyim. Bakunin'i okuyorum. Evet, evet, Bakunin'in bir kitabını açtım önüme. Staat und Anarchie diye Almanca bir kitabını. Onu sökmeye uğraşıyorum. Hece hece, harf harf yok bu kadın, bu gölge, bu tozlu memeleri üstüme eğilen, tanımıyorum. Nasıl tanımaz? Karnında kirli paçavralar doluymuş da vurdukça tozuyormuş gibi berbat bir his. Evgenia burnunu ensesine sokup sokup aşkını hohluyor. İrfan'a gidiyor. Nana kim o? Oysa bir adresle yatıyor İrfan, harfler kızgın ve ışıltılı çelik teller gibi çatılıyor. Ellerine ayaklarına değdikçe cızlıyorlar, gözlerini belerte belerte. Bu kapı, kapının yanında yatak, yatağın önünde iskemle. Ya ya, kitaplar da olacaktı, kitaplar da diyerek bir adresin efkarlı trenine binmiş, İstanbul'un içinde, Şişli'de bir yerlere doğru gidiyor. Halaskar Gazi Caddesi No 250. İçi sıra kırmızı ipek ya da naylon bir kravatın tepesinde amuda kalkmış cinayet masasından bir memur, bir komiser. Nasıl olur efendim, siz maktulün iyi dostlarından birisiniz, nasıl bilmezsiniz? Anlatmıştır mutlaka. Siyahlar giyen bir kız, kesik saçlı, bıyık 53 bir araba. Hemen hemen her hafta buluşuyor, Boğaz'da bir gazinoya gidiyorlarmış. Garson, kapıcı, herkes onları. İrfan yeniden önünde ne kadar kağıt varsa buruşturuyor. İki yarım makale, bir ajans bülteni, bir bulmaca müsveddesi olduğu gibi güme gidiyorlar. Kapıyı bir tekmede yerine mıhlıyor. Bizden bile sakladın diyor, siyahlı bir genç kız, kesik saçlı. Çay bardağını avuçlayıp yere silkiyor. Çay, çay, çay. Adamın parmaklarını birbirine yapıştıran şekerli bir makara sarıyormuş gibi için için. Oysa ben diye devam ediyor. Oysa ben 40'ını aşmış Rum karısıyla, ya Rabbi. Mahmud efendice gülüyor. Bak diyor, dinle. Niye kafanın içinde proje ve plan olarak yaşamaktan vazgeçmiyorsun? Bütün bizim hayalcilerde bu. Hep kafanın içinde yaşamak, ihtilal çıkarmak, bilmem ne. Sende de kalmış bir şeyler bu tabiattan. Gündelik hayata karışmayı denesene. Ellerini birbirine kavuşturuyor, bir an kendi kendine yaşayıp kendine ait işli ve güzel bir saniyenin tadına bakıyor. Yoksa diyor, onlar gibi sen de aksiyonlarını gerçekten düşe aktaracak, düşlerini yaşayacaksın. Sonunda o beğenmediğin, yüz vermediğin gündelik gerçek elbette harcayacak seni. İrfan ben diye tekrarlıyor, öf. 3 gün sonra pasajda armonik ve bira tıkınır, yıldız yıldız ter dökerken Necdet'in avuçlarına eğiliyor. Ben diyor Necdet, sosyal manada bu ortamın dışındayım. Dışındayım da neredeyim? Hiçbir yerde. Kafamda bir kadın kuruyorum. Güzel, zeki, eli öpülecek bir kadın. Onu bu memleketin taşından toprağından yoğuruyorum. Hepsi o kadar. O kadın asla var olmuyor. Asla var edemiyorum. Gece gidip sonra Prudonlar, Bakuninler, Neçayevler arasında Evgenia'yı bekliyorum. Bu benimkisi. Mahmud bir cigarayı kıpkırmızı yaşatıyor. Bu seninkisi diyor. Entelektüel bir intihar, İrfan. Kim bilir, belki entelektüel bile olmayan alelade, ben günler boyu, geceler boyu yaşamıyorum, uzun uzun intihar ediyorum. Düne kıyasla bugün iki parmak daha ölüyüm ben. Necdet taze bademleri üşenmeden bir bir soyuyor, tabağın içine beyaz yelkenli gemiler gibi diziyor. Belki diye fikrini söylüyor, sendeki bu şiddet eğilimi, bu terör hırsı buradan geliyor ha. Bir ölü için ait olmadığı bir dünyanın ne değeri olabilir, yıkılsın daha iyi. Bu kıyametin tohumları daha eskilerde üniversite günlerinin Kızılay aşevinden yemek yedikleri, öğrenci yurtlarının soğan, eski ayakkabı ve Anadolu kokan odalarında, dumanlı beyazıt kahvelerinde çekişikleri günlerin, düğüm düğüm gecelerin arasına ekilmiştir. Birbiri ardınca cigaralar içen, itişip kakışan, hemen parlayıveren, saçlarıyla gözlerini örterek ağızlarını tef gibi gere gere küfreden üniversiteliler, hukuk ve iktisat öğrencileri, tıp öğrencileri, bir yağmur akşamını gurbetler, sılalar, urfalar, çorumlar hatırlatan bütün yağmur akşamlarını cep cep birbirlerine taşıyıp kendilerini ve geleceklerini tartışıyorlar. Gedikpaşa'daki evde hep. Birisi ömrünü kahvelerde gündelik gazeteleri süzmekle geçiren yaşlı bir tıp öğrencisi. Sen diyor, ufalanıyor, hayatın çıkmazlarına bir boka yaramaz nazari izahlar arayıp duruyorsun. Enayisin be, tüm enayi. Ver imtihanlarını, dön memleketine, aç bir yazıhane, keyfine bak. İrfan'ın kafasında bir sorgu. Sorumlu muyum, sorumlu muyum, sorumlu muyum? Burnun ucu yenik bir biyoloji öğrencisi, suratında yapışkan ve küçümseyici bir alay, elinde ölü bir cigara. Oportunizm diye haykırıyor, küçük burjuva anarşizmi. İşçi sınıfının tarihi rolünü kavrayamamak, sosyal mücadeleyle ferdi macerayı birbirine karıştırmak. Kuytuda bir yerde çarpık çurpuk gözlüklü kızlar. Sen kalkmış bokunu ne okuyorsun İrfan, oysa... Burnu yenik, Marx diye çırpınıyor. 1875'te Londra'dan Brakey'e yazdığı mektupta diyordu ki... Ya da fare gözlerini kırpıştırıyor, cigarasının külünü üstüne başına döküp saçıyor. Hepiniz uyduruyorsunuz, tabii hepiniz. İşin aslında kimsenin haberi yok. Siyasi polis Marksizmi hepinizden daha iyi biliyor. Bunların yanı sıra bulutları orasına burasına balgam gibi bulaşmış, kalleş ve homurtulu bir bahar günü, belki bir pazartesi, belki bir cuma, İrfan ve yanında korkudan tırnakları bile morarmış biri olan İstanbul İstanbul dolaşıyor. Şair Nazım Hikmet'in affedilmesi için beyanname dağıtıyorlar. İrfan'ın durmaksızın ağzı kuruyor, durmaksızın tükürüyor. Sabahtan beyanname dağıtmaya çıkanların teker teker yakalanıp tevkif edildiklerini öğreniyorlar. Bir kızın tünelde, bir oğlanın Beyazıt'ta, üniversitenin kapısı önünde, daha başkalarının daha başka yerlerde, fındıklılarda, aksaraylarda polis tarafından tutulduklarını, götürüldüklerini öğreniyorlar. 1950. Avrupa'da ve Türkiye'de barışsever hareketi ve Nazım Hikmet'i kurtarma kampanyası. İrfan kulaklarında kurşun vızıltılarıyla durduğu yerde azalıyor. Sorumlu muyum, sorumlu muyum, Mahmut herhalde diyor, yaşamak başlı başına bir sorumluluk. Ben sorumsuz diye ölüleri biliyorum. Onların bile hesabı tarihte görülüyor. Yaşayan insanın sorumluluğu, evet, hem insanlığa karşı hem milletine. Gizli siyasi hareketlerin onu iten neydi acaba? İnsanların mutluluğu için bir şeyler yapmak arzusu mu? Sorumluluk duygusunun ağırlığı mı, yoksa müthiş çirkinliğinden edindiği aşağılık duygusu mu? Teker teker belki her birisi, belki hepsi. Ne var ki aynı sebepler bu defa onu komünistlikten koparıyor. Anarşizm ile nihilizm arasında bir yerde, ama daha çok her türlü gündelik ve siyasi gerçeğin dışında, geleceğini şimdiden yitirmiş bir rata kılığına sokuyor. Mahmut'la en çok konuştukları, en çok kapıştıkları bu değil mi? Yok canım, hakikatte senin anarşistliğin boşa çıkmış komünistliğinin tepkisinden başka bir şey değil. Sen yeni bir sentez denemiyorsun, eski maceranı tersine yaşıyorsun bu sefer. Aynı planda ona karşıt olmak istiyorsun. Bu maddeten imkansız. Her iki yana gidemeyen bir noktada duruyor demektir. Sen bir noktada, ama dikkat et, ölü bir noktada duruyorsun İrfan. Onun için her çeşit siyasi ve entelektüel faaliyetin sadece zihni bir oyun olarak kalıyor. Hatta bir insan olarak yapmak istediklerin. Bir akşam düpedüz kavga ediyorlar. İrfan çay bardağını yere vuruyor, saçını başı darmadağın çıkıp cam kırıklarının üzerine çıtır çıtır eziyor. Bana diye yırtınıyor, hakaret ediyorsun, adamdan saymıyorsun beni, herkes hayatında yanılmış olamaz mı? Mahmut gülümsemeye çalışıyor, beyaz bir sesle, evet diyor, herkes yanılır, ama hiç kimse yanılmasını bir hayat sentezi yapmaya kalkışmaz. Sen yanılmanı ikinci bir aksiyonun hareket noktası diye almak istiyorsun. Oysa ne aksiyon kabiliyetin var, ne kinin olumlu bir metoda yaslanıyor. İrfan elleri titreye titreye burnunun dibine giriyor Mahmut'un. Gözlerin akı fevkalade irileşmiş. Ne yapayım diyor peki? Hayatıma yuh çekip şuna buna dalkavukluk mu edeyim? Yoksa kendimi mi vurayım Rıfat gibi? Rıfat'ı tanır mısın sen? Polisle mücadele arkadaşlarını yakından tanıyınca çöktü çocuk. Kesti attı bileklerini. Mahmut bunlar diyor hissi hal şekilleri. Hem hissi hem tek yönlü. Dikkat etsene. Örneklerini daima aynı çevreden alıyorsun. Başka yaşamalar yokmuş gibi. Yok mu? Var elbet. İntihar niye, dalkavukluk niye? Ben şimdi dalkavuk muyum? Sana yeni ve başka bir mesele lazım. Doğru ve haklı. Bir hayal sükutunu yaşamaktan vazgeçmelisin. İrfan dudaklarını ısırıyor. Yabancı bir yerde bilmedik eşyaların ortasında kalmış gibi etrafına bakınıp tekrarlıyor. Yeni ve başka bir mesele diyor. Doğru ve haklı. Sonra yine pasajda taze bademleri ağarta ağarta Necdet'le birlikte Mahmud'un savunduğu siyasi davranışın olanaklarını ve temellerini araştırıyorlar. Necdet, Asya'nın ve Afrika'nın uyanışı önemli çok. Ben öyle görüyorum. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir Kuvayi Milliye vardıysa, ikincisinden sonra 100 Kuvayi Milliye var. Belki tarihi ve sosyal bir görüşle girilirse... İrfan ve iktisadi diyor. Necdet ve iktisadi diye tamam diyor. Müdafaa-i hukuktan bu tarafa gelişen mücadeleler için bir yöntem çıkarılabilir. Mahmud'un bir sözünü hatırlıyorlar. Milli mücadele nesli bizi götürse götürse nereye kadar götürecek? Hukuki şartları şöyle böyle gerçekleştirilmiş klasik bir demokrasi düzenine, öyle mi? Peki sonuç bu mu olacak sorarım. Klasik demokrasi düzeni ikinci savaş sonu dünyasının varış noktası mı yoksa çıkış noktası mı? Biz onları tutamadan onlar başka konaklara yürüyor. 1919 inkılabı madem ki muasır medeniyet seviyesine hedef ittihaz eden, devamlı şartlarla gelişip yürüyen bir inkılaptır. Demokrasi sonrası nesilleri yeni kuvayi milliye davranışları, yeni inkılap sentezleri aramamalı mıdır? Bak ne diyorum çocuklar, yalnız bu arama faaliyeti bizim gibi birkaç aydın kuşağını meşgul edecek genişlikle muazzam bir iştir. Bir yerlerde kapılar açılıp kapanıyor. Kapıların ardında dizi dizi çocuklar, sokak çocukları, pis, sümüklü, duvar diplerine işeyen ve ıslak prova kağıdına yazılmış bir adres, Halasker Gazi Caddesi, No 250 Şişli. Kravatından kan damlayan bir sivil komiser çocukları kovalıyor. Basın buradan bakalım keratalar diyor ve yalnız kalır kalmaz adresin trenine binip kravatından nokta nokta kan damlatarak, siz ki diyor maktulün en yakın arkadaşlarından birisiniz, bu kızı tanımamış olmanız hayret. İrfan yeni ve bambaşka bir mesele diyor, doğru ve haklı. Birdenbire Mahmud'un ölmüş olması ona bu yeni doğru ve haklı meselenin ta kendisiymiş gibi geliyor. Bir gazetecinin ölümü yeni bir mücadeleyi, daha doğrusu eski fakat bırakılmış bir mücadeleyi, ansızın gözle görülür, elle tutulur bir hale getirebilir mi? Ben teröristlik, nihilistlik palavralarıma rağmen yoktum, yaşamıyordum, bu toprakta tepkim de yoktu, olmuyordu. Halbuki Mahmud mesele olarak memleketin içindeydi. Başlı başına bir aksiyondu, tepkisi de o kadar şiddetli oldu. Haklıydı galiba Mahmud. Telefonu açtı, avukat Sadık Bey'e sordu. Biliyor musunuz dedi böyle bir adres, bana kendi eliyle yazmış. Avukat Sadık bilmez miyim dedi, bana da yazmış, gidin mutlaka gezin demişti. Orası Mustafa Kemal'in evidir, hani müze olan. Kılçık Nazım dalgaya mı düştü, gecenin dibinde bir yerde lüzumsuz ahbaplara mı takıldı, ne oldu, epeyce gecikti. Yine de Athena'nın tezgahın başında cigarasını yakmış beklediğini sanıyordu. Oysa daha kapıda vestiyer Nevzat pis pis sırıttı, garsonlar bel bel suratına baktılar. Aralarından Çinli Şükrü sıyrılıp ellerini ve omuzlarını aynı zamanda kaldırıp, yok dedi seninki bu gece gitti. Nasıl yok, nereye gider? Şükrü gitti dedi. Sonra bir solukta bütün hikayeyi anlattı. Birkaç yudum sustu. İyice memnun, yüreği yağ bağlamış ekledi. Sonra beraberce çıktılar. Evet evet Bekir'le hepimiz şaştık kaldık. Bekir koluna girdi seninkini, aldı götürdü. İşte gidiş o gidiş. Kılçık Şükrü'nün yakasına yapıştı. Ulan işletmeye kalkışma hıyarlof, şimdi senin. Herif tükürük gibi duvara yapıştırdı. Kaş kolunu sürüyerek müziği tam ortasından kesti. Işım gibi soyunma odasına dalıp çıktı. Merdiven altında Beygir Kazım'la burun buruna geldiler. Doğru mu diye sordu kısaca. Kazım başını bir yanına eğdi. Dünyanın dedi ucu uzun. Bırak şimdi mavalı, gittiler mi? Eh, üç çeyrek kadar oldu. İçinden kaynayarak tamamladı. Boşuna koşma, yorulursun. Kulak ver sözüme. Dünyanın ucu uzun. Kavgayı çıkaran kim? Athena. Fakat müthiş bir şeydi. Gilda'yı görsen yukarıda. Kılçık öfkeyle tükürdü, çamur gibi gülümsedi. Gelip Athena'yı bulamamak neyse ne, ama kızım Bekir'le gitmiş olması yenilir yutulur şey değildi. Ben dedi şimdi yakalarım onları. Kazım kolunu tuttu. Trompet çalmıyoruz burada dedi. Sözüme kulak versene biraz. Ortalığı karıştırma beyhude. Olur böyle şeyler. Çinli Şükrü kapıda tekrar karşısına çıkıp kılçığı tıktı doldurdu. Zaten huylanıp duruyordum ben. Her daim göz göze, her daim göz göze. Hatta geçen gün Bekir dedi ki ben dedi bu kızı yoluna koymazsam anam avradım olsun. Dedi vallahi iki gözlerim aksın ki dedi. Dışarıda yağmur başlamıştı. Arabanın camlarını dövüyordu. Kılçık şoför Haygaz'ın yanı başında öne oturmuştu. Dudaklarını kemiriyordu. Onu kudurtmak istiyor musun? Herhangi bir şeyine el uzatıver Kâfi. Hele böyle aylardır iç içe yaşadığı bir kadını açıkça alıp götürmek. Ulan sen kimsin be? Kimin dalgasını taş atıyorsun? İnek arabası. Ulan biz adam anasından doğduğuna pişman ederiz be. Bunu bir anlatan olmadı mı sana velet? Boyuna bakmadan bizim tuttuğumuz karıya el atıyorsun. Kapı sürgülü, içeriden sürgülemişler. Anahtar kilitte dönüyor, kapı açılmıyor. Kılçık zil düğmesine basıyor. Athena diyor, aç kapıyı yoksa karışmam. Athena kapıyı açmıyor, tıs yok. Yukarı ve aşağı katlar uykuda. Merdivenlerde Lodos'un telaşçı etekleri, dışarıda yağmur. O it, o dürzü, o içeriye aldığın erkekse eğer, içinden kuruyor. Kapıyı bir açsa ah ulan yok mu ya, kapıyı bir açsa elime bir geçirsem ibneyi, kasıklarına bir tekme, ense köküne bir tırpan, anlıyor musun, çenesine bir yumruk. Kapıyı yumrukluyor, açıyorum diyorum size namussuzlar. Açmadılar, daha doğrusu Athena açmadı, sesini de çıkarmadı. Kapının ardından kılçığın sesi daha boğuk, daha ürpertici geliyordu. O da soğuktu. Bekir bir kenara sinmişti, korkuyordu. Athena'yı unutmuştu bile. Şu dakikada su gibi harcayabilirdi. Athena ise tam tersine yorgun fakat gerektiğinden fazla kararlı ve sakindi. Işığı söndürdü ve kılçık bağırmaktan vazgeçip defoluncaya kadar da yakmadı. Karanlıkta oturdular. Ötekinin küfürleri dışarıdan kapıya balta gibi saplanıyordu. Bekir'in boğazı ve dudakları kurumuştu. İçinden şimdi kıracak kapıyı diye hesaplıyordu. İkimizi de temizleyecek. Kapı kırılmadı. Kılçık sonunda bozuk bir sesle ben bunu sizin yanınıza bırakmam dedi. Merdivenlerde ayak seslerini duydular. Yağmurun ve Lodos'un gürültüsü arasında otomobilin homurtusu kayboldu gitti. Gecenin öbür ucunda bir yerde yapayalnız bir saat herhangi bir buçuğu çaldı, o kadar. Ama ışık hala yanmıyor, Athena kımıldamıyor. Yalnız Lodos'un sesi, yağmurun çıplak ışıltısı. Bekir şimdi daha sağlam, daha kendini toparlamış, Athena'dan başka bir şey düşünmüyor. Athena diyor, sesi fısıltı halinde çıkıyor, tekrar bu defa daha cesaretli olarak Athena diyor, ışığı yaksana. Umduğundan daha yakın bir yerden Athena'nın sesi, kalkamıyorum diyor, sen yak, kapının yanında düğme. Neden kalkamıyorsun? Athena ayağım diyor, galiba bileyim. Bekir el yordamıyla kapıyı ararken başını bir yere çarpıyor. Aynı anda parmaklarının ucu düğmeye ilişiyor. Işık zaten kör, abajursuz, içi tel bir ampul. O karanlıktan sonra bu sarılı aydınlık mide bulantısı veren bir şey. Hemen aç pencereyi, yukarıdan aşağı kus. O da genişçe, dağınık ve kötü döşenmiş. Bir köşede paravana, arkasında gaz sobası, bir kominot, bir süpürge. Ötede ayna, duvarlarda resimler. Athena, Athena, Athena. Rüzgar ve yağmur camlarda bir kuş sürüsü gibi sesler çıkarıyor. Athena bileğim incinmiş diyor, basamıyorum. Gelirken halbuki Bekir Athena'yı seyrediyor. Allah'ım diyor, onun odasındayım. Gece yarısından sonra ikimiz yalnız. İçinden diz çöküp dua etmek geliyor, Athena'nın yanı başında olmak, ona hizmet etmek, birer birer ilkin gaz sobasını ortaya koyup yakmak, çaydanlığa su doldurmak, sonra onun iskarpinini ve çorabını çıkarmak, nefesini kesiyor. Parmağının ucuyla şişmiş, irileşmiş damara yumuşacık dokunuyor. Kirpiklerinin altından aşağıdan yukarıya Athena'ya bakıyor. Herhalde diyor, çenesine vurduğun zaman oldu tekmeyle. Peki ne yapacağız şimdi ha? Su ısınsın ovacağım, sıkı sıkı saracağız, tamam. Athena aynı şeyi tekrarlıyor. Gelirken bir şeyim yoktu halbuki. İnsan önce duymaz, kurşun yarası gibi soğudukça sancılanır. Sonra birdenbire o da güzelmiş diyor. Yalan, odayı hiç beğenmedi. Zehra'nın evi, bunun yanında saray. İnsanları, hele kadınları anlamak imkansız. Kimileri sokakta kraliçe gibi yaşıyorlar, evleri çöplük. Kimileri çöplük gibi yaşıyorlar, evleri saray. Neyi neye göre değerlendirmeli? Athena mı Zehra mı? Biri geçkin fakat bir elinde birkaç bin lira kağıt para, öbür elinde düzenli tertipli bir evin anahtarı. Öbürü yeşil gözlerinde sarı çakıntılarla vahşi bir aşk hayvanı. Beraber dünyanın öteki ucuna gidip bir deniz kahvesine dans ederek pis örümcekli ve karanlık otel odalarında beraber yaşayabilirsin. O isterse, canın isterse. Bekir gözlerini yumuyor. Onun için bir seçim gerektirmiyor bu. Ya da onun seçimleri uzun süreli değil. Geçmiş ve gelecek üzerinde etki yapmıyor. Daima bulunduğu anı yaşıyor. Az önce Athena'yı çekinmeden feda edebilir, kılçığa bırakıp tüyerdi. Şimdi Athena için çekinmeden her şeyi terk edebilir. An meselesi. Bu dakikadan ötekine sektiği anda bir önceki Bekir, bir sonrakinin yabancısı. Çapraşıklık, kendi kendini yatsıma, dakikalar ellerinde satırlarla geliyor. Hayatını birbirinden ayrı, birbirinden bağımsız, bitmez tükenmez parçalara bölüyorlar. Oda ısındı, petrol kokusu ve isi siyah siyah burun deliklerinde birikiyor. Hep yağmur. İçimizde hep aynı fakat daima değişik ve değişken bu olamaz duygusu. Biz bunu yaşamıyoruz, ben bunu yaşamıyorum. Athena'nın odasında onunla baş başa değilim, yine hayal kuruyorum hissi. Ellerim onun ayağına dokunuyor, bileğini ovuyorum. Divana uzanıyor o, kirpikleri iyice düğümlü, gözlerini göremiyorum, konuşmuyoruz. Konuşmayalım daha iyi. Böyle aynı odada olalım, ben sabahlara kadar onun dizini ovayım, konuşmayalım. Bileği sıkı sıkı sarıldıktan sonra Athena doğruldu. Bütün vücudu, kolları, sırtı sımsıcaktı, avuçları yanıyordu. Bekir'e orada çay olacak dedi, bulabilirsen. Bekir bembeyaz dişleriyle güldü, sıcacık dedi, şarabımız da olsaydı. Var buraya şarap dedi Athena, ne yapacaksın? Sıcak şarap yapacağım, köylü şarabı. Bunu ben bir arkadaştan öğrenmiştim, fevkalade olur. İçinden cümleyi düzeltti. Bana bunu Namık öğretmişti. Hani o kirpi kafalı kara. Yakında gelecek ve beni öldürecek. Haydi daldı. Athena birkaç basamak onu seyretti. Gözlerinin dibinde diye düşündü bir yosun maviliği. Yanaklarında ayva sarısı tüyler. İkide bir kendini ve beni unutuyor. Dedi, neredeyiz bakalım? Bekir'in dudaklarında acı bir gülümseme. Maalesef buradayız Athena, hiçbir yerde değiliz. Bir de soru. Ne bakıyorsun öyle, yabancı mıyım? Yabancısın ya, kim olduğu belirsiz biri, yalanlar uyduran. Gözlerini araladı, Bekir'i bıraktı, bir kenara içi sıra bu diye sürdü götürdü, hiç hesapta yoktu. Onun boynuna sarıldım ve ağladım. 3 gün önce gördükçe tokatlamak geliyordu içimden, şimdi odamda. Kılçık anlasa bari, kimi aldatıyor, kime oyun oynuyor, kime madik atıyor. Bekir'e kulak verdi. Bekir duvarın dibine oturmuştu. Bir başkasının aşkını anlatırmış gibi ona hiç bakmadan heyecansız bir sesle aşkını anlatıyordu. Sonra sustu. Buna rağmen her şeyiyle ona uzanarak bir şeyler anlatmakla devam etti. Athena onun duruşunu sevmedi. Bekir utangaç başını kaldıramıyor, sanki tek kelime söyleyemiyor. Bu mu it dedikleri, anasının gözü dedikleri? Orada Athena'nın gölgesi altında ezilen. Tekrar göz göze geldiler. Bekir mırıltı halinde Athena dedi. Athena hiçbir şey demedi. Yeniden bu çocuk mu diye düşündü. Artık bir zaman birbirlerinin gözlerine baktılar, konuşmadılar. Konuşurlarsa bir tel kopacak, bir çivi düşecek, sanki bir bomba infilak edecekti. Yalnız gözleri iyice birbirine karıştı. Bu defa Athena, evet bu çocuk diye düşündü.